7. dizin sayfa 128. 7. kısım. Kabil üzerine bombalar yağmaya başladığında İsmet Han hala kuzeyde Badakşan cephesinde komutanlık yapıyordu. Dünya Kabil'de olanları ve güneydeki şaşırtma taktiklerini izlerken ABD özel timleri Mesut'un ordusunu üstlenmiş olan General Fahim'e yardım etmek üzere kimseye fark ettirmeden Badakşan'a girmişlerdi. Gerçek çatışmaların yapılacağı yer burasıydı. Gerisi yalnızca medya için bir göz boyamadan ibaretti. Asıl anahtar Kuzey İttifakı'nın kara güçleriyle Amerikan hava gücü olacaktı. Afganistan'ın oldukça küçük olan hava kuvvetleri daha tek bir uçak havalanmadan karada yok edildi. Tank ve tüfekleri görüldükleri yerde devre dışı bırakıldı. Son birkaç yılı ülke dışında güven içinde geçirmiş olan Özbek Raşit Dostum geri dönmesi konusunda ikna edildi. Ve Dostum, Fahid'in Kuzeydoğu'daki cephesini desteklemek için Kuzeybatı'da ikinci bir cephe kurdu. Ve Kasım ayında büyük saldırı başladı. Bu saldırıda en büyük koz 1991'deki 1. Körfez Savaşı'ndan beri savaşma yöntemleri alanında devrim yaratmış olan teknolojiyi yani hedef işaretlemeydi. Özel tim komandoları ittifak güçlerinin arasına karışarak çok güçlü dürbünlerle düşmanın konuşlandığı noktaları, silahlarını, tanklarını, cephaneliklerini, stoklarını, tedarik yöntemlerini ve komando sığınaklarını tespit etmeye başladılar. Bütün bu hedefler omuzda taşınan bir ışıldak aracılığıyla kızıl ötesi bir noktayla işaretleniyor, sonra da telsizle hava saldırısı başlatılıyordu. Kuzey İttifakı ile çarpışan Taliban ordusunun yok edilmesinde hava saldırılarının payı büyüktü. Hava saldırıları Amerikan donanmasının güney sahilinde demir atmış uçak gemilerinden kalkan savaş uçakları ve Özbekistan'dan yüklice bir para karşılığında kalkmasına izin verilen A-10 tipi avcı uçakları tarafından gerçekleştiriliyordu. Kızılötesi ışınlarla sektirmeden hedefe kilitlenen bomba ve roketlerle Taliban ordusu birim birim yok edildi ve tacikler zafer çığlıklarıyla saldırıya geçtiler. Onlar ilerleyip kaleleri teker teker ele geçirirken İsmet Han sürekli geri çekilmeye devam ediyordu. Başlangıçta Taliban ordusunun kuzeyde yaklaşık 30 bin adamı vardı. Ne var ki ordu günde yaklaşık 1000 kayıp veriyordu. Ne ilaçları vardı ne yaralıları hastanelere sevk etme olanağı ne de doktorları. Yaralılar son dualarını edip birer sinek gibi ölüyorlardı. Diğerleri ise Allahu Ekber çığlıklarıyla kendilerini kurşun yağmurunun ortasına atıyordu. Taliban ordusuna bir zamanlar gönüllü olarak katılmış olan askerlerin sayısı çoktan tükenmişti. Onlardan geriye yalnızca birkaç kişi kalmıştı. Taliban'a bağlı asker toplama ekipleri on binlerce genci zorla orduya dahil etse de çoğunluğu çarpışmak istemiyordu. Gerçek fanatiklerin sayısı her gün biraz daha azalıyordu ve İsmet Han hala geri çekilmek zorundaydı. Her çatışmada en ön saflarda çarpışıyor ve her defasında bir gün bile daha fazla dayanamayacağını düşünüyordu. 18 Kasım günü Kunduz kentine ulaştılar. Kunduz kentinin güney kökenli Gilzai aşiretinin yerleşim bölgesi olması kaderin bir cilvesiydi. Burada Tacik ve Hazaralardan oluşan denizin ortasında birçok Paştun yaşıyordu. Bu nedenle Taliban ordusunun buraya sığınabilmesi hiç de şaşırtıcı değildi ve teslim olmayı da burada kabul etti. Afganlar için karşılıklı görüşmeleri öngören bir şekilde teslim olmanın utanç verici bir yanı yoktu ve koşulların kabul edilmesi durumunda bunlar mutlaka yerine getirilirdi. Tüm Taliban ordusu General Fahim'e teslim oldu ve Amerikalı danışmanlarının karşı çıkmalarına karşın o da bunu kabul etti. Taliban bünyesinde Afgan olmayan iki grup vardı. Bu gruplardan biri 600 Arap'tan oluşuyordu. Bunların hepsi de Usama Bin Laden tarafından gönderilmiş sadık taraftarlarıydı. Çatışmalar sırasında 3000'i aşkın Arap can vermişti ve geri kalanlar da Allah'ın yanına gitseler Amerikalılar tek bir gözyaşı bile dökmezlerdi. İkinci grup ise yaklaşık 2000 Pakistanlı'dan oluşuyordu ve bunların ortaya çıkarılmaları durumunda İslamabad mahcup duruma düşecekti. 11 Eylül'den sonra Pakistan Devlet Başkanı General Müşerref'ten son derece net bir karar vermesi istenmişti. Ya sadık bir Amerikan destekçisi olacak ve bunun karşılığında milyarlarca dolar mali yardım alacak ya da gizli servisi ISI aracılığıyla Taliban'ı ve aynı zamanda Usama Bin Laden'i desteklemeye devam edecek ve bunun sonuçlarını sineye çekmek zorunda kalacaktı. Müşerref kararını ABD'den yana verdi. Ne var ki ISI'nin Afganistan'da hala ajanlardan oluşan küçük bir ordusu vardı ve Taliban saflarında çarpışan gönüllü Pakistanlılar hiç tereddüt etmeden kuzeye gitmeleri konusunda cesaretlendirildiklerini itiraf etmekten çekinmeyeceklerdi. 3 gece içerisinde büyük çoğunluğu gizli bir hava köprüsü aracılığıyla Pakistan'a geri götürüldü. Yaklaşık 4000 tutuklu gizli bir anlaşma çerçevesinde ve istenme oranına bağlı olarak değişen bedeller karşılığında ABD ve Rusya'ya satıldı. Ruslar bütün Çeçenlerle Taşkent'e yaranmak amacıyla Taşkent aleyhinde hareket eden bütün Özbekleri istedi. Ordu teslim olduğunda yaklaşık 14 bin askeri vardı ama bu sayı gün be gün azalıyordu. Sonunda Kuzey İttifakı asıl savaşla ilgili haberleri iletmek amacıyla kuzeye akın eden dünya basınına yalnızca 8 bin kişiyi tutukladıklarını açıkladı. Sonra 5 bin kişinin Özbek General Dostum'a teslim edilmesine karar verildi. Dostum bu 5 bin kişiyi batıya kendi bölgesi olan Şibergan'a götürecekti. Bu amaçla yanlarına yiyecek içecek verilmeden çelikten yük konteynerlerine bindirildiler. Konteynerlerin içi o kadar sıkışıktı ki esirler ancak ayakta durabiliyor ve biraz olsun hava alabilmek için başlarını yukarıdaki hava deliğine doğru uzatıyorlardı. Batıya doğru ilerlerken yolda onlara birkaç hava deliği armağan etmeye karar verdiler ve bunu konteynerlere ağır makineli tüfeklerle ateş ederek gerçekleştirdiler. Kurşun sağanağı bütün çığlıklar kesilene dek devam etti. Geriye kalan 3015 esir arasındaki Araplar seçilerek çıkarıldı. Bunlar aralarında Suudiler, Yemenliler, Faslılar, Cezayirler, Mısırlılar, Ürdünler ve Suriyeliler olmak üzere Müslüman aleminin farklı ülkelerinden geliyorlardı. Aşırı köktenciler daha önceden Özbekler Taşkent'e teslim edilmişti zaten. Çeçenlerin büyük çoğunluğu da öyle. Ama içlerinden birkaçı bu kötü kaderden kurtulmayı başarabilmişti. Tüm mücadele boyunca Çeçenler vahşilikleri, acımasızlıkları ve intihardan bile çekinmemeleriyle ün salmışlardı. Geriye kalan 2400 adam Taciklerin elinde kaldı ve kimse onların ne olduğunu öğrenemedi. Arapları eleyen adamlardan birisi İsmet Han'a Arapça hitap etti. İsmet de Arapça karşılık verince Arap olduğu sanıldı. Üzerinde rütbesini gösteren herhangi bir işaret yoktu. Üstü başı leş gibiydi, açtı ve bitkindi. Kendisini belli bir yöne doğru ittiklerinde buna karşı koyamayacak kadar halsizdi. Böylece batıya, mezar-ı şerife, dostum ve Özbek yandaşlarının yanına gönderilecek olan aralarında 6 Afgan'ın da bulunduğu gruba dahil oldu. Bu arada Batı medyası bölgedeki gelişmeleri yakından izlemeye başlamıştı ve kısa bir süre önce bölgeye gelmiş olan Birleşmiş Milletler esirlerin güven içerisinde nakledilmelerini sağlıyordu. Bir yerlerden kamyonlar bulundu ve 600 esir bu kamyonlara bindirilerek engebeli yollardan batıya, mezara doğru yola çıkarıldı. Ancak son varış noktası kentin kendisi değil, 16 kilometre batısındaki dev hapishane kalesiydi. Böylece adı Kalai Cangi olan cehennemin kapısına vardılar. Afganistan'ın fethi ilk bombanın atılmasından Kabil'in Kuzey İttifakı tarafından alınışına dek tam 50 gün sürdü. Ancak gerek Amerika gerekse İngiltere'nin özel kuvvet birimi Afganistan topraklarında çok önceden faaliyet göstermeye başlamıştı. Mike Martin onlara katılmayı çok istiyordu ancak İslamabad'daki İngiliz Yüksek Komisyonu Pakistan ordu yönetimiyle bağlantı konusunda kendisine mutlaka ihtiyaçları olduğunu söylüyordu. Bagram'a kadar Kabil'in kuzeyindeki bir zamanların büyük Sovyet hava üssü kentin kuşatılması sırasında ittifak güçlerince üs olarak kullanılacaktı. Burada bulunan Taliban'a ait uçaklar yanarak enkaza dönüşmüşlerdi ve kule de bir harabe yığınından ibaretti. Ancak uzun kalkış pisti sayısız dev hangar ve Sovyet garnizonunun kalmış olduğu barakalar yeterli zaman ve parayla kullanılır hale getirilebilecekti. Üs 3 Kasım günü ele geçirildi ve İngilizler burayı sahiplendiklerini ilan etmek üzere SBS'den bir ekip gönderdiler. Bu Mike Martin için Rawalpindi Havalimanı'ndaki Amerikalılardan kendisini oraya uçakla ulaştırmalarını istemesi için bulunmaz bir bahaneydi. Gerekçe olarak da ortalığı kolaçan etmek istediğini öne sürdü. Üs son derece çıplak ve rahatsız bir yerde ama Amerikalılar gelip her yere koymadan önce SBS bütün bir hangarı kurtarmayı başarmıştı. Adamlar hangarın iç kısmında buz gibi esen rüzgardan olabildiğince uzakta yere çömelmiş oturuyorlardı. Askerlerin en berbat, en tuhaf mekanları bile rahat edilebilecek bir yere dönüştürebilme yetenekleri vardır. Diğerlerinden daha berbat yerlerde kalmaya alışık olan özel kuvvet elemanları ise bu konunun adeta uzmanıdırlar. SBS biriminin 20 üyesi cipleriyle araziyi dolaşmış ve birkaç çelik yük konteyneri bularak hangara getirmişti. Fıçı, kalas ve bolca yaratıcılıkla bu konteynerleri yatak, kanepe, masa, elektrikli lamba ve her şeyden önemlisi çay yapmak için su ısıtıcılarının fişlerini takabilecekleri prizlerle rahat konaklama yerlerine dönüştürmüşlerdi. 26 Kasım gününün sabahında birime komuta eden subay adamlarına bir açıklamada bulundu. Mezar-ı Şerif'in batısında Kala-i Cangi adında bir yer var. Burada tuhaf bir şeyler dönüyormuş. Görünüşe göre mahkumların tümü ayaklanarak gardiyanların silahlarını ele geçirmişler ve onlarla çatışmaya girmişler. Sanırım duruma en kısa zamanda bir göz atsak iyi olacak. Bu iş için 6 donanma askeri seçildi ve hizmetlerine tankları doldurulmuş 2 cip verildi. Tam yola çıkacaklarken Martin, size katılmama itirazınız var mı diye sordu. Belki bir çevirmene gereksiniminiz olur. Küçük SBS biriminin subayı bir donanma yüzbaşısıydı. Martin ise paraşütçü albayıydı. Elbette teklifi itirazsız kabul edildi. Martin ikinci araca şoförün yanına oturdu. Hemen arkasında 30 kalibrelik makineli tüfeklerinin başında çömelmiş 2 donanma eri duruyordu. Salang geçidi üzerinden kuzeydeki vadileri geçerek mezara, oradan da Kala-i Cangi'ye yolculuk 6 saat sürdü. Kala-i Cangi'deki mahkumların uğradığı katliamın nedenleri o zamanlar da tartışılmıştı. Bugün bile tam netlik kazanmayan bu katliamın neden yapıldığına dair bir takım inandırıcı ipuçları vardı yalnızca. Bazı gerçekleri tamamen ters algılama konusunda müthiş başarılı olan Batı medyası, tutukluları ısrarla Taliban diye nitelendiriyordu. Gerçekte burada söz konusu olan kişiler araya rastlantı eseri karışmış 6 Afgan dışında yenik düşmüş El-Kaide militanlarıydı. Afganistan'a birer El-Kaide militanı olarak kendi cihatlarını gerçekleştirmek, bu uğurda çarpışmak ve ölmek için gelmişlerdi. Kunduz'dan batıya nakledilmiş olan bu 600 kişi Orta Doğu'daki en tehlikeli kişilerin bir kısmıydı. Kalağa'da kendilerini bekleyen 5 para etmez bir subayın komutası altındaki yarı eğitimli açlıktan perişan 100 Özbek askeriydi. Raşit Dostum orada bulunmuyordu. Onun yerine komuta Seyit Kamal'deydi. 600 adamın 60 kadarı Arap olmayan 3 kategoriye dahildiler. Bunlardan ilki Rusya'ya gitmenin kendileri için ölüm fermanı olduğunu tahmin ederek tanınmaktan kurtulmuş olan Çeçenlerdi. İkinci grupta ise yine Özbekistan'da kendilerini ölümün beklediğinden hiç kuşkuları olmayan Taşkent karşıtları vardı. Üçüncü grup ise Pakistan'a dönmeleri halinde serbest bırakılacaklarını bilmediklerinden büyük bir aptallık yaparak kaçan Pakistanlılardı. Geriye kalanlar ise Arap'tı. Kunduz'da kalmış pek çok Taliban'ın aksine çatışmalara zorunlu tutuldukları için değil, gönüllü olarak katılmışlardı. Her biri El-Kaide'nin eğitim kamplarında eğitilmiş vahşi ve usta savaşçılardı. Yaşamak hiçbiri için çok önemli değildi. Allah'tan tek dilekleri ölüme giderken yanlarında birkaç batılı ya da batı dostu götürebilmek ve bu sayede şehit olabilmekti. Kal'a kalesi batıdaki kaleler gibi inşa edilmemişti. 4 hektarlık arazisinde açık alanlar, ağaçlar ve tek katlı binalar bulunmaktadır. Bütün bunları yaklaşık 15 metre yüksekliğindeki duvarlar çevrelemektedir. Bu duvarlar dört bir yandan meyilli olduklarından usta bir tırmanıcı kolayca duvara tırmanarak tepedeki siperin üzerinden göz atabilir. Kalın duvarların içinde baraka, depo ve koridorlardan oluşan bir labirent ve bunların altında da tüneller ve zindanlar bulunmaktadır. Özbekler kaleyi henüz 10 gün önce ele geçirmişlerdi ve görünüşe göre güney ucunda Taliban'a ait bir silah deposu olduğunu bilmiyorlardı. Bu nedenle de tutsaklarını doğruca oraya götürmüşlerdi. Kunduz'da tutsakların tüfekleri ve RPG'leri alınmış ancak üzerleri aranmamıştı. Eğer aranmış olsaydı adamların neredeyse her birinin giysilerinin altında bir ya da iki el bombası saklamış olduğu gözden kaçmazdı. Böylece konvoyla Kara'ya gelmişlerdi. İlk işaret oraya vardıkları cumartesi gecesi geldi. 5. kamyonda bulunan İsmet Han 100 metre uzaklıktan gelen patlama sesini duydu. Araplardan birisi çevresine birkaç Özbek topladıktan sonra el bombasının pimini çekerek kendisini ve çevresindeki Özbekleri havaya uçurmuştu. Gece iyice bastırmıştı, ortalık zifiri karanlıktı. Dostumun adamları tutsakların üzerine ertesi gün aramaya karar verdiler. Tutsakları kaleden içeriye sokarak yiyecek içecek vermeden yere oturttular ve çevrelerini silahlı ama oldukça tedirgin korumalarla çevirdiler. Sabahın alacakaranlığında tutsakların üzerlerini aramaya başladılar. Çatışmalar nedeniyle hala bitkin durumda olan tutuklular karşı koymadan ellerinin arkadan bağlanmasına izin verdiler. İpleri olmadığından Özbekler tutsakların türbanlarını kullanıyorlardı. Ne var ki bir türban ip değildir. Tutsaklar birer birer ayağa kaldırılıp arandılar. Üzerlerinden tabancalar, el bombaları ve para çıktı. Gittikçe yükselen para kümesi Seyit Kamel ve yardımcısı tarafından yan odaya götürüldü. Az sonra pencereden içeriye göz atan bir Özbek askeri iki adamın paraları kendi ceplerine attığını gördü. Bu duruma itiraz etmeye kalkışması üzerine adamlar bir an önce kaybolmasını buyurdular. Ama adam elinde bir tüfekle geri geldi. Tutsaklardan ikisi bunu görerek ellerini bağlarından kurtardılar. Askerin peşi sıra yan odaya girdiler, adamın elindeki tüfeği aldılar ve dipçiğiyle vurarak 3 Özbek'i öldürdüler. Kurşun atılmadığı için kimse bu olanların farkına varmamıştı. Ama kale adeta infilak etmek üzere olan bir barut fıçısı gibiydi. Bu arada Amerikalı CIA ajanları Johnny Mike Spann ile Dave Tyson oraya varmışlardı ve Mike Spann açık havada tutukluları sorgulamaya başlamıştı bile. Bunu yaparken çevresi Takers'ları Allah'ın huzuruna varmadan önce bir Amerikalıyı öldürmek olan 600 fanatikle çevriliydi. Özbek nöbetçilerden bir tanesi silahlı Arap'ı görünce uyarı amacıyla bağırdı. Arap onu vurdu ve barut fıçısı infilak etti. İsmet Han pis zemine çökmüş sıranın kendisine gelmesini bekliyordu. Pek çoğu gibi o da ellerindeki bağlardan kurtulmayı başarmıştı. Vurulan Özbek askeri yere düşerken duvarların üzerindeki diğer askerler makineli tüfekleriyle ateş açtılar ve kıyamet başladı. Elleri bağlı yüzü aşkın tutuklu pislikler arasına can verdi ve daha sonra güvenlik sağlandığında kaleye giren Birleşmiş Milletler gözlemcileri tarafından bu halde bulundu. Ellerini daha önce çözmeyi başarmış olanlarsa komşularının da ellerini çözerek karşı saldırıya geçtiler. İsmet Han aralarında diğer 5 Afgan'ın da bulunduğu bir gruba öncülük ediyordu. Zigzaklar çizerek 2 büklüm güney duvarına doğru koştu. Taliban'ın denetimi altında olduğu dönemlerde kaleye daha önce bir kez gelmiş olduğundan silah deposundan haberi vardı. 20 Arap Mike Spann'in üzerine saldırarak onu yumruk ve tekmeleriyle öldürdü. Dave Tyson silahıyla çıldırmış kalabalığın üzerine ateş etti ve 3 kişiyi öldürdü. Kurşununun kalmadığını anladığında büyük şans eseri ana giriş kapısına ulaşmıştı bile ve buradan kaçıp uzaklaşmayı başardı. 10 dakika sonra kale duvarları içindeki açık arazide yalnızca ölüler ve can verene dek çığlıklar atan yaralılar kalmıştı. Özbekler duvarların dışına kaçmışlar ve ana kapıyı da sürgülemişlerdi. Tutuklular da içeride kapalı kalmışlardı. Kuşatma başlamıştı, tam 6 gün sürecekti ve kimse esir alma derdinde değildi. Her iki tarafta anlaşma maddelerini karşı tarafın ihlal ettiğine inanıyordu. Ama artık bunun bir önemi kalmamıştı zaten. Silah deposunun kapısı kolayca açılmış ve içindeki hazine tutuklulara dağıtılmıştı. Burada küçük bir orduya yetecek kadar cephane vardı ve 500 adam cephaneleri bittikçe yenisini hiç sorunsuz elde edebilecekti. Tüfekleri, el bombaları, bomba ve roket atarları ve havan topları vardı. Taşıyabildikleri kadarını yanlarına alıp tünel ve koridorları aşarak dışarıya çıktılar ve kaleyi tamamen ele geçirdiler. Herhangi bir Özbek başını duvardaki siperden içeriye uzatmaya kalkıştığında Araplardan birisi karşı duvardaki bir yarıktan ateş ediyordu. Dostumun adamlarının acilen yardım çağırmaktan başka çareleri kalmamıştı. General dostum hiç zaman kaybetmeden Kalai Cangi'ye birkaç yüz adamını gönderdi. Bu arada aralarında Fort Campbell'dan 4 adamın hava koordinasyonuna yardım edecek bir Amerikan Hava Kuvvetleri subayının ve 10. Dağ bölüğünden 6 askerin bulunduğu Amerikalı Yeşil Bereliler de yola koyulmuşlardı. Temel olarak görevleri çevreyi kolaçan etmek, üsse rapor vermek ve direnişi sona erdirmek için hava desteği sağlamaktı. Kısa bir süre önce ele geçirilmiş olan başkent Kabil'in kuzeyindeki Bagram üssünden yola çıkan 2 cip sabah saatlerinde kuşatma bölgesine vardı. Ciplerde SBS'den 6 komando askeri ve çevirmenleri SAS'tan Yarbay Mike Martin bulunuyordu. Salı günü Özbeklerin karşı saldırısı biçim almaya başladı. Sıradan bir tankı siper alarak kaleye akın ettiler ve isyancıların gizlenmiş oldukları noktalara ateş açtılar. Komutanlığını diğerlerine kabul ettirmeyi başarmış olan İsmet Han güney tarafındaki bir kanadın korumasını üstlenmişti. Tank ateş açtığında adamlarını mahzene gönderdi. Bombardıman kesilince yeniden dışarıya çıktılar. Her şeyin bitmesinin yalnızca an meselesi olduğunu biliyordu. Dışarıya çıkmaları olanaksızdı ve düşmanlarından merhamet de bekleyemezdi. Zaten böyle bir şey istediği de yoktu. Sonunda 29 yaşında can vereceği yeri bulmuştu ve burası da diğer yerlerden ne daha iyi ne de daha kötüydü. Salı günü Amerikan hava desteği de bölgeye ulaştı. 4 yeşil bereli ve hava subayı dış duvarın üzerindeki siperliğin gerisinden bombalama uçakları için uygun hedefleri belirlediler. O gün tam 30 hava saldırısı gerçekleştirildi. 28'i isyancıların gizlenmekte olduğu duvarlara isabet etti. Ve bu saldırılarda çoğunluğu düşen kayalar yüzünden olmak üzere yaklaşık 100 kişi can verdi. Yalnızca 2 bomba hedefini şaşırdı. İlk bomba hedefini şaşırdığında Mike Martin yeşil berellerin bulunduğu duvarın altında yaklaşık 100 metre uzaklarında duruyordu. Bomba 5 Amerikalı'nın oluşturmuş olduğu yarım dairenin tam ortasına düştü. Eğer söz konusu bomba parça tesirli bir bomba olsaydı, paramparça olmaları işten bile değildi. Kulak zarı patlaması ve birkaç kırık kemikle beşinin de bu olayı yaralı atlatmaları yine de başlı başına bir mucizeydi. Atılan bomba patlamadan önce taşları delip duvara gömülen sığınak yıkıcı denilen uydu güdümlü bir J-Dam idi. Bomba burun üzeri çakılların arasına indi ve patlamadan önce 12 metre yerin altına indi. Bu nedenle Amerikalılar yalnızca deprem oluyormuş duygusunu yaşadılar ve yerle birlikte sarsıldılar. Ancak bu olayı hiçbir şey olmadan atlattılar. Hedefini şaşıran ikinci bombanın neden olduğu hasar daha büyüktü. Bomba Özbek tankını ve arkasına kurulmuş olan kumanda yerini yerle bir etti. Çarşamba günü Batı medyası olay yerine varmıştı ve medya mensupları kale çevresinde dört bir yana dağılmışlardı. Belki bunun bilincinde değillerdi ancak Özbeklerin isyancıların tümünü katletmemelerinin tek nedeni onların orada bulunuşlarıydı. Bunu izleyen 6 gün içerisinde 20 isyancı şansını denedi. Gece karanlığına sığınarak kaleden kaçmayı başardılar ve karadan yaya olarak uzaklaştılar. Ancak her biri köylülerin, bunlar Taliban'ın 3 yıl önceki katliamını hatırlayan Hazaralardı, saldırısına uğradı ve linç edildi. Mike Martin kale duvarının üzerine uzanmış siperden içerisini gözetliyordu. İlk gün can vermiş olan adamların cesetleri hala oradaydı ve ortalığı iğrenç bir koku kaplamıştı. Bu arada Amerikalılar başlarını ve yüzlerini örten siyah yün bereleri çıkarmış, fotoğraf ve televizyon kameralarına cömertçe yüzlerini göstermişlerdi. 7 İngiliz askeri ise kimliklerini ortaya çıkarmama taraftarıydılar. Hepsinin de başında kendilerini sinek, kum, toz ve meraklı bakışlardan koruyan şebah yani pamuklu bezden yapılan ve başa sarılan sarık vardı. Söz konusu çarşamba günü bu sarığın bir işe daha yaradığı anlaşıldı. Berbat kokuyu filtre edebiliyordu. Gün batımından az önce bir gün mezarı şerifte kaldıktan sonra geri dönen sağ kalan son CIA ajanı Dave Tyson, onunla birlikte gelen ve mutlaka ödül getirecek bir film çekmekte kararlı olan bir televizyon ekibiyle birlikte gizlice kaleye sızdı. Martin onların karşı duvar boyunca sürünerek ilerleyişlerini izledi. Donanma eri Jay yanında yatıyordu. Aniden duvarda görünmez bir kapı açıldı ve isyancıların oluşturduğu bir saldırı tipi dört batılıyı içeriye çekiverdi. Donanma eri Jay sohbet edermiş gibi bir ses tonuyla ''Birileri gidip onları oradan çıkarsa iyi olacak.'' dedi. Çevresine bakındı. Altı çift göz hiçbir şey söylemeden ona bakıyordu. Bunun üzerine yürekten gelen iki sözcük söyledi. ''Allah kahretsin.'' Sonra duvardaki siperliğin üzerinden sıçradı, iç kısımdaki rampadan aşağıya koştu ve son hız boş alandan karşı tarafa geçti. Üç SBS askeri arkasından koşuyordu. Diğer ikisi ve Martin ise onları silahlarıyla korumak için sipere yatmışlardı. İsyancıların hepsi güney duvarında toplanmışlardı. Dört donanma askerinin bu çılgınca atağı onları beklemedikleri bir şaşkınlığa uğratmıştı. Adamlar karşı duvardaki kapının önüne varana dek tek bir silah bile ateşlenmemişti. İçeriye ilk olarak donanma eri Jay daldı. SAS ve SBS'te rehin kurtarma operasyonları, adamlar bunu rüyalarında yapabilecek duruma gelene dek ard arda çalışılır ve uygulanır. SAS'ın Hereford'daki ölüm evinin neredeyse tank fonksiyonu budur. Ve SBS'in Poole'daki ana karargahlarında da buna benzeyen bir ev bulunmaktadır. Dört adam hiç zorlanmadan kapıdan içeriye daldılar. Asileri giysilerinden ve sakallarından ayırt edip ateş açtılar. Burada uygulanan standart bir işlem vardır. Suratın ortasına iki kurşun. Zaten yanlış yöne bakmakta olan üç Arap ateşe karşılık verme olanağı bulamadı. David Tyson ile İngiliz televizyon ekibi daha sonra bu olaydan kimseye söz etmemek konusunda anlaştılar ve iki taraf da bu anlaşmayı bozmadı. Çarşamba akşamı İsmet Han adamlarının ve kendisinin daha fazla yukarıda kalamayacaklarını anlamıştı. Bu arada kale önlerine gelmiş olan toplar güney duvarını iyice harabeye çevirmişlerdi. Son kaçış yerleri mahzendi. Hayatta kalan isyancıların sayısı bu arada 300'ün altına düşmüştü. İçlerinden bazıları yer altına kaçmak yerine gökyüzünün altında can vermeyi tercih etti. Ani bir intihar saldırısıyla 100 metre kadar ileriye hücum ettiler ve hazırlıksız yakalanan ve yeterince çabuk tepki gösteremeyen birkaç Özbek askerini öldürmeyi başardılar. Saldırganların büyük çoğunluğu Yemenliydi ve aralarında birkaç da Çeçen vardı. Perşembe günü Amerikalıların tavsiyesi üzerine Özbekler tank motorları için yedekle bulundurulan, içinde tonlarca litre dizel benzinin bulunduğu varilleri kale avlusunun bir başından diğerine yuvarladılar ve hava ızgaralarından mahzendeki odalara benzin döktüler. Sonra benzini ateşe verdiler. İsmet Han o sırada mahzenin o bölümünde bulunmuyordu. Cesetlerden havaya karışan iğrenç koku benzin kokusunu bastırıyordu. Ancak İsmet Han benzini tutuşurken çıkardığı sesi duymuş ve ani sıcaklığında farkına varmıştı. Yine pek çok kişi can verdi. Hayatta kalanlar ise duman bulutun içerisinden yalpalayarak, öğürerek, öksürerek ona doğru koştular. İsmet Han geriye kalan 150 adamla birlikte son mahzen bölümüne çekildi. Dumanın içeriye sızmasını önlemek için hızla kapıyı kapayarak kilitledi. Dışarıda can çekişenler bir süre daha kapıyı yumruklamaya devam ettiler. Sonra gürültü gittikçe azaldı ve sonunda da tamamen kesildi. İçeride başlarının üzerindeki boş odalara inen bombaların sesleri yankılanıyordu. Son mahzenden dışarıya bir koridor uzanıyordu ve adamlar temiz havanın kokusunu neredeyse ciğerlerinde hissediyorlardı. Burada bir çıkış olabileceğini sandılarsa da sonunda bunun yalnızca içeriye temiz hava gelmesini sağlayan bir mazgal kapağı olduğunu anladılar. O akşam yeni Özbek komutanı Bin Muhammed bir su hendeğini bu mazgala yönlendirmeyi akıl etti. Kasım yağmurlarından sonra hendeğin içi buz gibi suyla dolmuştu. Gece yarısı olduğunda geriye kalan isyancılar bellerine kadar buz gibi suyun içinde kalmışlardı. Açlık ve bitkinlikten dayanma güçleri tükenerek ard arda suyun içine düşüp boğulmaya başladılar. Yerin üzerinde çevresi medya görevlileriyle sarılı Birleşmiş Milletler komutayı ele almıştı. Amacı isyancıları sağ ele geçirmekti. Hayatta kalmayı başaran son birkaç isyancı üzerlerindeki harabe halindeki duvarların arasından megafonla kendilerine silahlarını bırakmalarını ve elleri başlarının üzerinde dışarıya çıkmalarını buyuran sesi duydular. 20 saat sonra ilk isyancı yalpalayarak merdivene doğru yöneldi. Onu izleyen başkaları da oldu. Sonunda İsmet Han da pes ederek hayatta kalmayı başarmış olan diğer 6 Afganla birlikte sular altındaki mahzeni terk etti. Yukarıya vardıklarında geriye kalan 86 isyancı, harabe halindeki güney duvarının kalıntılarının üzerinden tökezleyerek ilerlediler ve kendilerine doğru çevrilmiş bir tüfek ve roket ormanıyla karşı karşıya geldiler. Cumartesi gününün ilk ışıkları altında korku filminden çıkmış birer korkulu andırıyorlardı. Üstleri başları pis ve yırtık pırtık, leş gibi kokarak, isten kararmış ve saçları başları birbirine karışmış bir halde öne doğru sendelediler. İçlerinden bir kaşı yere yığıldı. İsmet Han da düştü. Bir enkaz kümesinden aşağıya inmeye çalışırken ayağı kaydı. Tutunmak amacıyla elini ileriye doğru uzattı. Büyükçe bir taş yakaladı. Taşın bir parçası elinde parçalandı. Sinirleri fazlaca gerilmiş olan genç bir Özbek askeri bunun kendisine yöneltilmiş bir saldırı kabul ederek elindeki RPG'yi ateşledi. El bombası ıslık çalarak Afgan'ın başının üzerinden geçip arkasındaki iri kaya parçasına saplandı. Kaya paramparça olurken kayadan kopan beyzbol topu büyüklüğündeki bir taş parçası büyük bir hızla İsmet Han'ın başının arka kısmına çarptı. İsmet'in başında sarık yoktu. 6 gün önce başındaki sarığı ellerini bağlamak için kullanmışlardı. Ve İsmet onu bir daha bulamamıştı. Eğer taş parçası başına dike isabet etseydi, kafatasının un ufak olması işten bile değildi. Ne var ki taş başını yalnızca sıyırmış, kafa derisinin bir bölümünü yüzmüş ve onu neredeyse komalık etmişti. İsmet Han yarasından kan fışkırır durumda enkazın içine yuvarlandı. Diğerleri dışarıda bekleyen kamyona götürüldü. Bir saat sonra 7 İngiliz askeri kalenin dört bir yanını kontrol ederek notlar almaya başladılar. Resmi olarak birimin yalnızca çevirmeni de olsa Mike Martin kıdemli bir subay olarak ayrıntılı bir rapor yazmak zorunda kalacaktı. Yerin altında da en az 200 ceset bulunduğunun bilinciyle ölüleri tek tek saydı. Yerde yatan bir beden ilgisini çekti. Başındaki yara kanıyordu. Oysa cesetlerin kanı akmazdı. Korkuluğu yüzüstü çevirdi. Adamın kıyafetinde bir yanlışlık vardı. Üzerindeki paştunlara özgü bir giysiydi. Oysa burada hiç paştun olmaması gerekiyordu. Martin başındaki şemagı çıkararak adamın kir içindeki yüzünü sildi. Adam ona bir şekilde tanıdık geliyordu. Savaş bıçağını kemerinden çıkarması üzerine onu izlemekte olan Özbek askeri sırıttı. Yabancı biraz eğlenmek istiyordu herhalde. Neden olmasındı? Martin adamın pantolonunu sağ paçasını baldırına kadar keserek açtı. İşte oradaydı. 13 yıl önce Sovyet şarap dilinin bıraktığı ve 6 dikişle dikilen yara izi büzüşmüş bir halde karşısındaydı. Hayatında ikinci defa İsmet Han'ı omuzlayarak tıpkı bir itfaiyeci gibi üzerinde kırmızı kızıl aç işaretini bulundu. Beyaz cipin durmakta olduğu ana kapıya doğru taşıdı. Bu adam yaşıyor ama yaralı dedi. Başında oldukça ağır bir yara var. Bu şekilde üzerine düşeni yerine getirmişti. SBS'in cibine binerek Bagram'a geri döndü. Bir Amerikalı tarama ekibi 3 gün sonra Afgan'ı Mazar'daki hastanede buldu ve sorgulama gerekçesiyle onu tutukladı. Amerikalılar onu Bagram'a dev hava gücü karargahının kendilerine ait bölümüne götürdüler. Ve İsmet Han 2 gün sonra geçici bir hücrenin zeminde yavaş yavaş ve sersemlemiş bir halde kendine gelmeye başladı. Eli kolu bağlıydı, üşüyordu ama yaşıyordu. Kandahar'dan ilk tutuklular 14 Ocak 2002'de gözleri bağlı, aç, susuz ve pislik içerisindeki Küba'daki Guantanamo Bay'e vardılar. İsmet Han da onlardan birisiydi. Yarbay Mike Martin 2002 ilkbaharında Londra'ya geri döndü ve 3 yıl Chelsea'deki özel kuvvetin Duke of York Barracks yani York Dükü kışlasında ana karargahında kurmay başkan vekili olarak görev yaptı. 2005 yılının Aralık ayında ordudaki görevinden ayrıldı. Veda davetinde aralarında Jonathan Shaw, Mark Carlton Smith, Jim Davidson ve Mike Jackson'ın da bulunduğu bir grup arkadaşı onu sarhoş etmeye çalıştıysa da başarılı olamadı. Ocak 2006'da Hampshire, Meon Vadisi'nde tarihi eser olarak koruma altında bulunan ağılı satın aldı ve yaz sonunda onu oturulacak hale getirmek üzere restorasyon işlemlerine başladı. Daha sonra Birleşmiş Milletler'e ait belgelerle Kalai Cangi'de 514 El-Kaide militanının öldüğü, 86'sının hepsi de yaralı olmak üzere sağ kurtulduğu açıklandı. Hayatta kalanların tümü Guantanamo Bay'e getirildi. Çatışmalarda 60 Özbek cezaevi nöbetçisi de hayatını yitirmişti. General Raşit Dostum yeni Afgan hükümetinde Savunma Bakanlığı'na getirildi.